Ayrım 17.
Hoppala, adam akıllı canım sıkıldı. Hiç belli eder miyim? Bu defa lafı ben değiştirdim. Kolejdeki jimnastik hocasına anlattım. Nezaketen dinledi ya da dinler göründü. Sık sık durgunlaşıyor zaten. Sesi sedası kesiliveriyor. Babama söyledim. Harp görmüş herif dedi. Kolay mı? Harbe girip çıkanlar böyle olurlarmış. Ölünceye kadar böyle. Arpacı kumrusu gibi düşünürlermiş. Mamafi bir çaresini bulurum ben. Ne yapıp yapıp hele bir kere Mrs. Mills olayım. Şu bizim şaşkaloz mühendislerle, Abu Zittin doktorlarla evlenmekten kurtulayım. Gerisi araba yolu. Değil mi darling? Babama fikrimi açık açık anlattım. Ne? Tabii ayol, uçtu adam sevincinden. Düpedüz kanatlandı uçtu. Cennet canıma minnet dedi. Bu onun ticari işlerine yarıyor. Zaten bu bakımdan harır harır Freddy'yi ele geçirmeye uğraşıyoruz. O bir yandan, ben bir yandan. Kusura bakma cicim, bunlar seni hele şu günlerde hiç ilgilendirmez. Üstelik babam kimseye söyleme diye 30 kere tembih etti. Ne yaparsın, onların işi de böylesi. Şşt, dur bakayım, geliyorlar galiba babamla Freddy. Vallahi annemi biliyorsun, her iş benim üzerimde. Bana bak, öyle Mahmut Mahmut diye canını üzüp durma. Ne bu? İstersen akşama doğru arabayla gelip seni alalım. Hem Freddy ile tanışmış olursun. Hayır mı? Niye? Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu Mahmut için solcu da diyorlarmış. Beraber geçirdiğimiz eski günlerden bende Türkan dedikçe çınlayan bir sağlamlık hissi, bir kesinlik duygusu kalmış. Ben şimdi burada mıyım, buradayım. Kalkıp çat kapı Türkanlara gider miyim, giderim. O yine ya verandada şezlonga uzanmış kitap okumaktadır, ya da radyoda derinliğine bir müzik bulmuştur, dinlemektedir. Beni uzaktan görür görmez saçlarını ensesinden omuzlarına boşaltıverir. Okuduğu kitapsa kitabı, dinlediği müzikse müziği bırakır, bana doğru gelir. Ne kolay görünüyor, bundan 10 yıl önce hayatına girmiş bir insanı, çıksan ha deyince bulabilir misin? Üstelik güneşle bir yer edineceğim diye ellerini ve kalbini parçalamışsan, artık herkesinki gibi belirli ve tutarlı bir geçmişin yoksa, anneni bilmediğin bir eski İstanbul mahallesinin, bilmediğin bir Hacı Hüsamettin sokağında ekmiş, babanı nerede ektiğini ise büsbütün unutmuşsan, geriye kala kala bir genç kız, sinemalarda gözlük taktığına utanan, saçları kızıl kumra bir genç kız mı kalır? Ve o kalırsa sen onu hangi çeşit av köpeği hayatını yaşayarak bulabilirsin? Başlangıçta sanıyordum ki Mecidiye köyünde fabrika durağında otobüsten inip şöyle bir 50 adım yürüdüm mü Türkan'ı hemen oracıkta, Salkım Söğüt'le evin bahçesinde bulurum. Zamanın çok şeyleri bozduğunu ve bozacağını aklıma yatırsam bile hayal gücüme yatıramıyordum. Ondan sonra tekrar aynı yerden başlayıp aynı yerde biten bir film parçası. İşte otobüsten iniyorum, işte Allah'ım yapraklar dökülüyor, işte adım adım eve yaklaşıyorum, işte Türkan. Önce Salkım Söğüt'le evde bozuluyorum. Bir kere Türkan yok, ayrıca Türkan adı sanı yok. Pantolon giymiş çekirge bacaklı bir genç kız ağzını yaya yaya böyle bir kimseyi bilmediklerini söylüyor. Bilmezlermiş, hiç tanımazlarmış, 3 yıldır burada oturdukları halde hiç duymamışlar. Evi bir yol müteahhitinden satın almışlar. Albay Nuri Bey'in adı onlara tamamen yabancı. Olsa olsa bir yanlışlık olabilirmiş. Belki siz Fahri Binbaşı'nın evini arıyorsunuz da yanlışlıkla. Ben 2 parmağımı kızın ağzına sokup boylu boyunca yırtmamak için kendimi zor tutuyorum. Olmaz diyorum, nasıl olabilir diyorum. Burada Albay Nuri Bey oturdu, bir kızı vardı Türkan, şöyle dağınık bakışlı bir kız. Bilmiyorlar, iyi mi? Türkan'ı en iyi bilecekleri yerde, kendi evinde bilmiyorlar. Suratıma yolunu şaşırıp nasılsa bahçeye girmiş yabancı bir köpeğe bakarmışçasına yarı şaşkın yarı öfkeli bakıyorlar. Oysa her şey yerinde duruyor. Türkan'ın ıslık çalıp saçlarını fırçaladı şu pencere. Sabahları tramvaya yetişmek için palas pandıra savrulduğu kapı, şu kapı. Ben şuyum ve onu kimse bilmiyor, hatırlamıyor bile. Bozuluyorum, fena halde bozuluyorum. Daha olacağı ne? Elbet geçmişe ait kopuk, pis, eski püskü neyim varsa ortaya döküp bana Türkan'dan haber ulaştıracak bir ümit noktası arayacağım. Kimi tanıyorum bu civardan? Al bakalım. Bütün adlar erimiş, bütün suratlar silinmiş. 5 yıl önce Paris borsasındaki dolar ve frank karşılıklarını sor. Ya da bırak onu, 47'de Gaetano ile yaptığımız ilk anlaşmanın şartlarını sor. Nefes almadan teker teker söyleyeyim. Yalnız kaybettiğim, öğüttüğüm bir Mecidiye köyü geçmişinden bakkal isimleri, manav suratları isteme. Bu kadar mı kopmuşum deyip deyip bir yandan buna kahırlanıyorum, bir yandan bir Saint Bernard köpeği gibi koklaya koklaya kahvelerde bildik bir yüz arıyorum. Berberlerden, bakkallardan, postaneden adres soruşturuyorum. Bir Albay Nuri Bey oturdu bir zamanlar burada, Salkım Söğüt'te evde, bir kızı vardı Türkan, dağınık bakışlı bir kız, acaba nereye gittiklerini biliyor musunuz? Kulağının arkasına köpek gibi havlayan bir karanfil iliştirmiş, yüzü pudra beyazı bir berber, Albay Nuri Bey mi diye soruyor kırıtarak. Albay ama ne albayı, bir kere bunu bilmek lazım, malum ya süvari olur, piyade olur, ordonat olur. Bir bakkal müşterimdi diyor, unlu kirpikleriyle tozlu tozlu yüzüme bakıyor, Allah rahmet eylesin. Öldü mü diye tıkanıyor, ne zaman öldü? Daha o zaman diyor, akrabası mısınız? Hayır, bir ahbabı, kızı olacaktı bir, nereye gitti acaba? Dur bakayım, kızı değil mi, zıpçıklı bir şey, zahmet diye kaç kere demiştim ki Miralay'ım bu sizin kızı, baş göz ediverelim, çıksın aradan. Postacı ellerini gökyüzüne açıyor. Bilmiyoruz diyor. Adres bırakmadılar. Zaten bu işi doğru düz yapan kaç kişi çıkar ki? Geceleri otelde kafamı yastığın altına soktum mu ya da alkol sıtmasına tutulmuş mekik gözlü kadınların fışkırdığı bir pavyonda kafamı benden yani İbrahim'den ayrı ona inat ve ona düşman bir yaratıkmış gibi masanın üstüne yatırdım mı Allah kahretsin Allah bin belamı versin. Tekrar tekrar aynı sahneyi yaşıyorum. İşte otobüs durağı işte yapraklar dökülüyor işte Türkan. Halbuki hangi otobüs hangi yapraklar hangi Türkan? Mecidiye köyündeki kedi yavruları gibi boğup boğup attığı birkaç günden elime geçe geçe ne geçecek? Türkan'ın babası ölmüş bir, artık eski evinde oturmuyormuş iki. Peki nerede oturuyormuş bilinmiyor. Türkan'a doğru attığı ilk adımda bayağı böyle boşa gelince eskiden içinde kalmış olan kesinlik ve sağlamlık duygusu zedeleniyor. Onun için bugünün bilemedin yarının aydınlık gerçeği olmaktan çıkan Türkan, hareketlerine ve davranışlarına uzak ve faydalı etkiler yapabilen bir mıknatıs merkezi haline geliyor. İbrahim'i yakan da bu. Bira. Tekrar siyah bira. Çek bir siyah Arjantin olsun. Bazen işte böyle Hendel'le Haydn'ı karıştırıyorum. Bazen ne zaman uyuduğumu, halbuki ne zaman öldüğümü bilmiyorum karıştırıyorum. Öldüm sanıyorum uyumuşum. Niko sesini ya tüm kaybetti ya ben sağır oldum. Ha ne diyorsun Niko yemek mi? Hayır istemem asla. Gulaş da istemem. Şinitsel de. Şişmanlıyorum. Günün birinde Türkan'ın beni karşıda sirkten kaçmış ihtiyar bir fil gibi bulmasına tahammül edemem. İyi ama nerede Türkan? Nasıl bulacağım onu? Sahi nasıl bulacak Türkan'ı? Daha o zaman ayağını biraz denk alsa, paranın radyum ışıltısına, vahşi çağrısına bir parça direnebilse belki onu hiç kaybetmeyecekti. Şimdi ikisi camları sabah akşam temiz ve aydınlık bir apartmanda diz dize oturacaklardı. Sağ ellerini uzatsalar Boccherini'nin hesaplı kitaplı bir müziğini çözecekler. Sol ellerini uzatsalar bereketli ve namusu geçmiş bir günü uğurlayacaklardı. Hem Türkan'ın yanında yaşasaydı İbrahim böyle şişmanlamayabilirdi. Ne var ki en kestirme yoldan naylon gömleğe, pahalı kunduraya, iyi yemeğe, cömert çağırcamaya ulaşmak hırsı kanını kızdırmıştı. Türkan'ı çakal gibi ulayan bir lodosun önüne oturmuş, Seyit Sabri'nin şirketinde bulduğu işi neden kabul ettiğini, tahsili neden terk edeceğini anlatabilmek için ne müthiş sebeple ileri sürmüştü. Kağıt faresi mi olayım istiyorsun, beynimi barem cenderesine sokmak, pek pek 3-500 lira maaşla tahta masaların bekçiliğini yapmak için kağıt faresi mi olayım? Yok kızım açmaz beni bu hava. Başkalarının işine burnumu sokmam. Kendi işimi de kendim görürüm. Başkalarının burnunu sokmasına müsaade etmem. Sen beni 3 yıl serbest bırak. Göreceksin kapına altımda arabayla gelmezsem. Türkan bu lafların dışındaydı. İbrahim'in ne demek istediğini bir türlü anlamıyordu. Beyazıt'ta bir öğrenci kahvesinin camları önünde oturmuşlardı. Çalışkan lodosun serseme çevirdiği deniz ve gök uzakta kıyasıya boğuşuyordu. Türkan'ın eli ayağı kırılmış, uzun uzun susmuştu. Yalnız gözlerinden ıssız bir acı sızıyordu. Bir bakıma neden böyle her şey karmakarışık diyor gibiydi. Bir başka bakıma ya öyle mi diyordu, öyle mi İbrahim? Demek 3 yıl sonra altında bir arabayla. Peki ben hiç sana altında bir araba olması gerektiğinden söz açtım mı? Niçin tekerleksiz bir gelecek düşünemiyorsun anlamıyorum. Türkan değişik kızdı, en erişilmez mutlulukları en ufak ama en dokunaklı şeylerde bulurdu. Fiyat etiketleri, satış faturaları üzerine kurulu olmayan, daha çok emeğe, çalışmaya ve iç değerlere yaslanan bir hayat anlayışına uzanıyordu. Onun için önemli olan otomobil değil, onu kullanan kafa, ona sahip olan yürekti. İbrahim düzgün bir çalışma hayatını, ilmik ilmik örülecek bir fikir ve düşünce hayatını karalayıp, sıçramalarla gelişecek böyle bir kar ve kazanç hayatına özenince, bu yüzden hakarete uğramış gibi oldu. Gözlerinden sızan acı ikisinin arasında bir kılıç gibi parlıyordu. İbrahim onu anlamadı. Olur ya anlamak istemedi. Hanım hanımcık tutkuları fazla benimsemediğine, heyecanlı, belki biraz tehlikeli. Fakat o nispetle kazançlı bir hayat yerine durgun, tatsız, tuzsuz bir meslek ve düzen hayatını seçtiğine hükmediyordu. Hele daha o günlerde iş için Seyit Sabri ile anlaşmış bir İbrahim'e, dağınık bakışlı bir genç kızın bütün itirazlarının kağıt para hışırtıları gerisinden ne kadar cılız ve ne kadar önemsiz geleceği besbelliydi. Ne görüyorum bilir misin? Şunu, bir aşk sırasında bir erkeğin geleceğini yiyebilir. Çünkü kadınlar aşkı bütün bir gelecek yapmak istiyorlar. Hem yanlış hem mantıksız. Aşk daima bir mazidir, mazi. Ben seni seviyorum, tamam. Bu belirli bir zamandan beri olmuş bitmiş kabul edilmiş bir gerçek artık. Bunun geleceği bizzat kendisi. Artık hayatımda yenilik ve başarı olacaksa aşkımın dışında olacaktır. Oysa bu bir kadına yanlış ve akıl dışı görünüyor. Zira aşkını her an daha önünde görüyor o. Kendini hiçbir zaman aşkıyla bir onun içinde duymuyor ki. Sonra bir kitap cümlesi. Erkek için hayatta başarılacak birçok önemli iş vardır. Kadınınsa başarmayı düşündüğü en önemli iş aşktır. Türkan'ın midesi bulanıyor heyecandan ve sinir gerginliğinden. İbrahim'in karşısında oturup da o mağrur, ablak ve kendine emin buldok suratıyla onu ve aşkını bu kadar kolay, bu kadar ucuz harcaması yok mu? İçine kireç kaymağı gibi çiğ beyaz ve yakıcı bir öfke biriktiren, midesini çalkalayan hep o. Ama belli etmeyecek, öfkesinde acısında susuyor, artık İbrahim'e bakmıyor. Yalnız lodosun hamarat çırpınışına, uzaktaki denizin, en uzaktaki denizin ve bulutların damar damar kararmasına, sonra bir de parmak uçlarında asitli bir düzleme dokunmuş olmanın ürpertici irkilmesi. Yanılan ilk genç kız ben değilim ki, yanılan ilk genç kız o değil ki. Belki ikisi de birbirini anlamak istemiyordu. İkisi de birbirinden kendisini anlamasını, ama sadece kendisini anlamasını, alıp kabul etmesini bekliyordu. İbrahim hesaplarını yapmıştı. Şirketteki işi ona en geç bir yıl sonra evlenmeleri imkanını sağlayacaktı. Bütün mesele Türkan'ın kendini ilk gençlik hayallerinden kurtarmasında, biraz pratik olmasındaydı. Oysa Türkan inadına bu hayallerin sokağına gidiyordu. Onun gözünde İbrahim sağduyu çizgisinden ayrılmıştı artık. Köpüklü öfkesi, bilenmiş hırsı ve her meteliği emmeye hazır ahtapot iştahıyla insanlar ormanında sürek avına çıkmış bir kan adamıydı. Sonunda kararlaştırılan buluşma saatine boş verip bir daha İbrahim'i görmemeye karar verdi. Bir daha İbrahim'i görmedi. Oysa öbürü bunu beklemiyormuş. Aralarında yükseliveren ustura duvarına rağmen bir kere daha, birçok kere daha buluşup konuşacaklarını, hatta günün birinde Türkan'ı yola getireceğini umuyormuş. Buluşma saatinde başına iğne iğne bir yağmur çekmiş, buluşma yerinde bekliyormuş. Ama hep bekliyormuş. Hop bir kız geliyormuş, hop bir kız daha geliyormuş. Hiçbiri Türkan değilmiş bunların. Otomobiller yağmurun altına nokta nokta pırıldayarak akıyorlarmış. Tramvaylar ıslanır ıslanmaz kırmızılarını ve yeşillerini yenilemişler. İbrahim o eski yüreğiyle bir işaret parmağı gibi yağmuru gösteriyormuş. Bir saat öylece dikilmiş ve ıslanmış, bir saat sonra gidip özel bir Arnavut köyü bulmuş. Arnavut köyünde özel bir meyhane bulmuş. Bir bira ardınca bilmem kaç şişe bira yuvarlamış. Birkaç avuç tuzlu fıstık yemiş, kulaklarında Beyazıt'taki öğrenci kahvesine kalmış bir lodos uğulduyor. Kafasını karıştırıyormuş. O günden sonra da bu lodos bir değil daha birçok kere kulaklarında uğuldamış durmuş. Ya... Orhan, sen adam olmazsın yavrum, ne yaparsan yap, kırmızı kravatlar takın, yumruklarını tosun gibi havada dinlendir. İstanbul'un rıhtım dumanları akşam yağmurlar arasında gezin, netice sıfır, sen adam olmazsın. Gilda dedikleri bu karı seni afsunlamış, kanına girmiş, daha kötüsü cüzdanına girmiş. Sabah akşam demiyor, yaz kış bilmiyor, manikürlü vahşi tırnaklarını uzatıp barbunya onluklar, afilli beşlikler çekiyor. Bir de bakıyorsun senin papeller bulut bulut naylon çorap oluveriyorlar. Gilda'nın kalın bacaklarını sarı veriyorlar. O saçı başı darmadağın, bir omuzu yukarıda odasında dolaşıyor. Küpesinin tekini, gümüş bileziğini aranıyor, çekmeceleri, bavulları alt üst ediyor. Papatya gibisin diyor, beyaz ve ince. Ve sen cinayet masasından komiser Orhan, böyle sirkecide, işkembecilerde yağsız tuzlamalar yiyip karnını doyuruyorsun. Sen adam olmazsın yavrum, bu karıyla yaşadıkça avuçlarını bu karının ter kokulu memeleriyle ısıttıkça öldür Allah, adam olmazsın sen. Bırak Allah'ını seversen abi, zaten canım burnumda, merhaba desen ana avrat düz gideceğim, bir de sen bulandırma beni. Gilda aniden üşütmüş, üzerinize afiyet. Bir iki gündür gündüzleri yataktan çıkmıyor, aksırık öksürük derken kızcağız kapmış şifayı. Doktora, ilaca, maaşı olduğu gibi yatırdık, şimdi bir yandan tuzlamalarla yaşamaya çalışıyoruz, bir yandan onu iyi etmeye. Geceleri ne yapsın, yine gidiyor işe, ekini belirsiz etmeye çalışıyor, ama gözlerinin feri kaçtı fakirim be, dün uğradım neredeyse ağlayacak. Sen dedi, Orhan dedi. Başka bir şey demedi, diyemedi. Amenna orospu, 72 türlü numara bilir, ayaküstü yüz yalan kıvırır. Ama ben bu vaziyette düşünmem böyle şeyleri. Maaş mı, feda olsun, iki maaş mı, helal. Cinayet masasından Orhan işkembecide de karnını doyurur, borca da girer. Burnunu kasenin içine sokuyor, ünlü ilik diyor. Şube müdürü ve cinayet masası şefiyle kafa kafaya veriyorlar. Ortada bir ölü, başsız, noktası olmayan bir soru işareti. Artık kim olduğu biliniyor. Birlik gazetesinin yazı işleri müdürü Mahmut Ersoy. Doğumu 1339 Gönen, çekirdekten gazeteci, tarla başına Pelesenk sokağında 42 numaralı Madame Karanfilya'nın evinde pansiyon. Bir kere Marcos isyanı sırasında Yunanistan'a, bir kere Hüsnü Zaim devrilir devrilmez Suriye'ye gitmiş. Şaşırtıcı röportajlarıyla tanınıyor. Düşmanı kum gibi, dostu, dostu da kum gibi. Bandırmaya hareket eden Konya vapurunda birinci mevki 18 numaralı kameranın ikinci yatağına ayırtmış. İzmir yolcusu, kıskançlık yüzünden öldürülebilir, parasına göz dikerler. Yok canım saçma, kaç para alır ki parasına göz diksinler. Siyaset dümeni dersen bak aklım erer, gazeteci muhalif pek iyi gözle görünmüyor, yazdığı yazılar şüpheyi çalıp. Şube müdürü açıyor telefonu, savcıyı buluyor. Birinci şubeden soruldu diyor. Komünistliği hakkında kati delil yok. Gazeteler hadiseyi şişiriyorlar. Hayır efendim, sabıkasına rastlanmadı. Üçüncü dereceden takibe tabi. Baba Ali de sessiz fakat inatçı diye tanınmış. Fikirleri mi? Kendine mahsus. Yolsuzluklarla filan uğraşıyor. Bilhassa büyük sermayeli şirketlerin gayri kanuni muamelatıyla. Ben son yazılarını kamilen okudum. Anladığıma göre... Müdürün masası üzerinde açık mavi bir pelür kağıdı. Kağıda eski harflerle bir şeyler karalanmış, şemalar tertiplenmiş, oklar çizilmiş. Evet efendim, hükümetin açtığı bir münakaşaya Kolaylık Yapı İnşaat Şirketi diye bir şirket girmiş ve kazanmış, inşaatı ikmal etmiş, muvakkat ve nihai kabulü yapılmış. Bilahare, bir dakika efendim, arz edeceğim. Mahmut Ersoy gerek münakaşada gerekse inşaat ve kabul sırasında gayri kanuni muamelelerin cereyan ettiğini tespit etmiş. Bir takım vesaik ele geçirmiş. Halkın aldatıldığı, hazinenin dolandırıldığı yollu neşriyata başlamış. Tabii mühim. Ben de bu fikirdeyim efendim. Nasıl neşriyat mı? Bu hususu basın bürosu daha iyi bilir. Ben ilk yazının takriben bir ay evvel çıktığını biliyorum. Son yazı Cinayet Sabahı yayınlanmış. Daha şube müdürü, cinayet masası şefi, komiser Orhan ve muavin geç vakitlere kadar oturup kahve fincanları, telveler, izmaritler, zil sesleri arasında beş aşağı beş yukarı dolaşarak ihtimal yokluyorlar. Çekişiyorlar. Bir ara muavin elektrik düğmesini çeviriyor, ampul değil adeta noktasız bir soru işareti aydınlanıyor. Hiçbir yeri de aydınlatmıyor. Ağır bir cigara dumanı, iki petek göz, dolaşık bir ses burnundan. Kısım şefi bu. Gazetenin baş muharriri ifadesini ne dedi? Maktul iki gün önce Kolaylık Yapı İnşaat Şirketi'nin bir paravana olduğunu bulup çıkarmış. Cali bir dikkat bir nokta. Başka bir takım firmalar bu vurgun için uydurma bir şirket kurmuşlar. Bu gölge şirketi ve adamlarını kendi hesaplarına kullanmışlar. Vurgun vurulduktan sonra şirkete lüzum kalmamış. Esasen Kolaylık Yapı İnşaat Şirketi'nin başka bir ihaleye girdiğini bilen yok. Uzak bir Hüsnü Faik tok kavgacı sesiyle ifadesine devam ediyor. Mahmut adeti üzere malumatı nereden edindiğini sakladı. Sadece Kolaylık Yapı İnşaat Şirketi adına büyük dolapları çevirip nüfus ticaretine tavassut eden şahsın İzmir'e kaçmış olduğunu söyledi. Oraya gidişinin sebebi bu. O şahsı bulacak ve yolsuzluk ifşaatının son perdesini açacaktı. Kısmet olmadı. Şimdi suallerimiz şunlar. Mahmut'un bulmak istediği adam şu anda nerededir? Cinayetle doğrudan doğru ilgisi olabilir mi? Şahsi kanaatim... Müdür kim bilir kaçıncı defa kahve fincanına uzanıyor. Boş olduğunu fark edince içinden sövüyor. Büyük kahveler ağızda çiğnenebilir tortular bırakan acı kahveler çekiyor onu. Onun şahsi kanaati bizi ilgilendirmez. Birinci istikame şudur. Mahmut Ersoy'un İzmir'de ele geçirmek istediği adam kimdi? Şöyle de sorabiliriz. İnşaat yolsuzluğundan istifadesi olan gizli firmalar hangileridir? Ayrıca Kolaylık İnşaat Şirketi'nin bütün muamelatı gözden geçirilmeli, sermayesinin menşei araştırılmalı. Komiser Orhan öksüre öksüre tarla başında Pelesenk sokağındaki 41 numaralı evde yapılan arama tutanağını pansiyoncu Madame Bercuhi Karanfilya'nın ifadesini okuyor. Mahmut Ersoy'un odasında kayda değer bir ipucu bulamamıştır. Herhangi bir pansiyon. Pansiyoncu Madame kiracısını adeta tanımıyor. Birbirlerini pek az görüyorlarmış. Arayanı soranı olmazmış pek. Borcunu her ay günü gününe ödermiş. Hadise günü Madame Karanfilya'n çokluk olduğu gibi Gedikbaşı'da bir akrabasındaymış. Fazla bir şey bilmiyor. Komiser Orhan haydi tarla başına gidiyor. Kristal gibi ışıltılı bir yağmur. Birbirinin peşine düşmüş aksi hınzır dayanılamayacak kadar hergele ve ıslak otomobiller. Asfaltın her günkü uğultusu, boyunları tüysüz, altın dişleri güneşler alıp veren alev dudaklı Rum kızları. Fakir, kararmış, çelimsiz orospular ve Gilda. On bilmem kaç ayak merdiven, on bilmem kaç ayak küf ve rutubet. O benzi uçuk, gözlerinin kötü mavi hava gazı alevi harıltısı, ufalmış ve kısılmış, yatağın içinde upuzun. Orhan yakasını açıyor, saçlarını dağıtıyor. Ay peri diyor, nasılsın ha, ateşin çıktı mı? Komedin üzerine birkaç portakal koyuyor. Bak diyor, ne getirdim sana. Gilda puslu puslu gülümsüyor. Orhan diyor, hani Boğaz'a gitmiştik bir kere, Kireçburnu'na, bir yerde oturduk, bira içtik. Amerikan Bahriyelileri gelmişlerdi, hatta sen... Orhan yine yumruklarını iki kaya parçası gibi havada dinlendiriyor. Gilda diyor, sen iyi ol, gideriz yine. Sonra yine Boğaz'da bir deniz kahvesinde garson, anasının ipini satmış çıplak kafalı Sotiri'nin ifadesini okumaya başlıyor. Ne Sotiri bu, ne gezmedik kahve, gezmedik gazino bırakmamış Sotiri bu. Tanırım pasam, ne zamanki bizim kasinoda geliyorlar, hep benim masama oturuyorlar. Ne Mahmut Bey bana Masori çağırıyor, elbet pasam, hiç yalnız gelmedi. Yanında daima o kız, hani nasıl diyorlar, yavuklusu pasam. Yok pasam, adını bilmem pasam, eh. İşte öyle bir kız, uzun boylu, saçları çok kesik, hep siyahlar giyiyor. O akşam kasta gittiler, eh vardı bir 8.5 filan. Hayır pasam, kızı görsem tanırım ama kimdir, kimin nesidir bilemem. Orhan önünü ilikliyor, içinden bir cigara yakıyor. Bu kızın hüviyeti diyor tespit olunamadı efendim. Maktur hususi münasebetlerinden kimseye bahsetmezmiş. Gazetedeki arkadaşları böyle bir kadının mevcudiyetini bizden öğrendiler. Pansiyoncu madam hiç bilmiyor, görmemiş. Bana kalırsa düğümü bu siyahlı kadın çözecek. Zeki, gazinodaki herkesi sorguya çekti. Kimse tanımıyor. Pardon, herkes tanıyor tanımasın ama hüviyetini bilmiyor. Zeki pozularını okşayarak kibar zengin bir kız diyor. Bunun yanı başında duruyor. Bir cigara yakar dinlermiş. Son zamanlarda neşeleri kaçmış. Şaşmaz. Cinayet kızın başının altından çıkıyor. Siz istediğiniz kadar siyasi sebepler arayın. Mesele basit. Aşk yüzünden cinayet. Kısım şefi petek gözlerini ışıldaklar gibi döndürüyor. Masada duran yenice paketine uzanıp bir cigara yakıyor. Ya telefon meselesi diye soruyor. Niye hiç onun üstünde durmuyoruz? Bendeniz şunu düşündüm. Bir faraziye vaka, belki münakaşaya değer. Gazetede müracaatı bekleyen çocuk ifadesinde o gün öğleden sonra birisinin sık sık telefonla maktulü aradığını söylüyor. İlk telefon bir sularında, sonuncusu altıya doğru. Her seferinde arayan isim vermiyor. Sadece Mahmut Bey orada mı diye soruyormuş. Menfi cevap alınca tekrar arayacağını söyleyip kapatıyormuş. Son telefonda çocuk Mahmut Bey'in gelmeyeceğini, o gece İzmir'e hareket edeceğini söylemiş. Ve dikkat buyurun, bir daha da telefon edilmemiş. Şube müdürü burnunu siliyor, yeni bir kağıt çekiyor önüne. Açık mavi bir pelür kağıt, eski harflerle yeni bir plan hazırlıyor. Bir gazetenin yazı işleri müdürünü kim olsa arayabilir. Şüphesiz, hatta katil bile. Müdür kağıda bir soru işareti çiziyor. Yani, maktulün nerede olduğunu bilmek için en kestirme yol bu. Gazeteye telefon ederim, gerekirse yolsuzluk hakkında yeni inşaatta bulunacağımı bildiririm. Tenha bir yerde randevu veririm. Bu arada onun İzmir'e gideceğini öne bir plan düzenleyerek... Komiser Orhan avucunun içine gülüyor. Sinema ve diyor, bizim şef. Müdür mavi kağıdı buruşturup atıyor. Efendim ne buyurudur? Tahkikatın selameti bakımından basının bu mevzudaki neşriyatını tatil etsek. Hay Allah kahretsin, bir kahve içmeyecek miyiz yahu? Şu zili çalsanıza. Evet, gazetelerin uçurdukları balonlar netice itibariyle. Komiser Orhan işkembecide. Borca bir tuzlama ısmarladı. Kravatını kırmızı süslü bir sofra örtüsü gibi önüne açtı. Kaşıklarını, tuzluklarını kımıldatarak Mahmut Örsa'yı kafasından bir kere daha, 5 kere daha, 25 kere daha öldürdü. Aldı karşısına Zeki. Oğlum Zeki, bu iş pehlivanlığa benzemez. Gözünü dört aç hele. Adli tıp raporuna nazaran maktulün akciğerlerinde su yok. Ne demek bu? Önce öldürülmüş, sonra suya atılmış. Fakat vücudunda hiçbir yara izi, kurşun deliği bulamadılar. Zeki için için bir kafa kola hazırlanıyor. Yalancı elenselerle göz boyayıp sinsi sinsi hazırlanıyor. İki şekil var diyor. Ya boynunu keserek öldürdüler ya da ilkin kafasına bir kurşun sıktılar sonra kestiler. Orhan dalga geçiyor onunla. Tabii zaten başka türlü olamaz. Konya vapurunun güvertesine bunca yolcunun gözü önünde yatırdılar ve herifin kafasını kestiler. Ve patlıyor. Aklını mı kaçırdın sen? Düşünsene biraz. İçinden ilave ediyor. Hödük. Hödük birdenbire kafa koldan vazgeçer. Olacak iş değil. Herif anladı. Açık vermiyor. Kapanıyor domuz gibi. En iyisi galiba tek paça almak.